Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. 96.8 Gönül Frekansınız Erkan Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, gözler Orta Doğu'dan Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. Ukrayna'da Viktor Yanukovych'in iktidarının devrilmesi sonrası ülkede artan bölünme korkusu, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan olaylarla birlikte tırmanışa geçmiş bulunuyor. Önceki gün Kırım Parlamentosu ve Başbakanlık Binası'nın Rus yanlısı gruplar tarafından işgal edilip, Rusya bayrağının çekilmesinin ardından dün de havalimanları saldırıya uğradı. Ukrayna'nın özel Kırım Cumhuriyeti'ndeki hava alanlarının işgal edilmesiyle başlayan kriz daha da büyüyecek mi? Tedirginlik had safhada. 13 Rus uçağının Kırım'a 2000 askeri personel indirdiği iddia ediliyor. Ukrayna geçici devlet başkanı Rusya'nın Ukrayna'yı savaşa sürüklemek istediğini söyledi. Dünyayı tedirgin eden bu krizin detaylarını ve krizin ne yöne evrileceğini önümüzdeki günlerin muhtemel gelişmelerini konuşacağız programımızda. Darbe mağduru Mısır'da Biblavi hükümeti istifa etti. Yeni hükümet yemin etmeye hazırlanıyor. Beklenen ama yine de erken açıklanan istifanın nedenlerini konuşacağız. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bu hafta yine inanılması güç bir katliam daha yaşandı. Bir okulu basan teröristler 59 öğrenciyi katletti. Hem Nijerya'yı hem de katliamı gerçekleştirdiği ileri sürülen Boko Haram örgütünü masaya yatıracağız. Rusya'da Baas rejiminin katliamları sürüyor. Suriye'de cephede yaşananlara bakacağız. Dünyanın dört bir tarafından derlediğimiz haber turumuzla Dünya Gündemi programımızı tamamlayacağız. Evet, haftanın dış politika gündeminde öne çıkan gelişmeleri masaya yatıracağımız Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor. Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, programımıza Ukrayna'daki gelişmelerle başlıyoruz. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi dünya kamuoyunun gözleri Orta Doğu'dan Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. Ukrayna'da Viktor Yanukovych iktidarının devrilmesi sonrası ülkede artan bölünme korkusu, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan olaylarla birlikte tırmanışa geçmiş durumda. Özellikle Kırım'da tansiyon bir hayli yüksek. 13 Rus uçağının Kırım'a 2000 askeri personel indirdiği iddia ediliyor. Ukrayna geçici devlet başkanı Rusya'nın Ukrayna'yı savaşa sürüklemek istediğini ileri sürüyor. Kırım'daki Sivastopol ve Simferopol hava alanları dün gece düzenlenen silahlı baskın sonrası dış hat seferlerinin yapılamadığı belirtiliyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Sivastopol'daki hava alanını ele geçirenlerin Rus donanma birlikleri olduğunu duyurdu ve bunu silahlı işgal olarak niteledi. Öte yandan dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki gelişmeleri ilişkin toplantısının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power, Rusya'dan askerlerini Kırım'dan çekmesini isterken Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Churchin, Ukrayna ile Kırım'da filo bulundurma anlaşmaları olduğunu söyledi. Sivastopol'un Rus ordusu için hayati öneme sahip olduğunun altı çiziliyor. Zira iki ülke arasında 2010'da imzalanan anlaşmaya göre Rusya Sivastopol'u 2042'ye kadar kullanma hakkına sahip. Havalimanlarına yönelik saldırılar, nüfusun çoğunluğunun Rus kökenli Ukraynalıların oluşturduğu Kırım'da özerk parlamentonun 25 Mayıs'ta yapılmak üzere referandum kararı alması ve hükümeti azletmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yaşandı. Kırım'da yapılacak referandum, Ukrayna'da gerçekleşmesi beklenen devlet başkanlığı seçimleriyle aynı güne denk geliyor. Kırım Tatarlarının lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Yarımadası'nda olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Kırımoğlu, olağanüstü hal ilan edilmeli ve Kırım'a askeri kuvvetler sevk edilmeli dedi. Kırımoğlu, Kırım'da olup bitenleri devlet darbesi denemesi olarak nitelendirerek, havalimanlarının işgal edilmesini ve insanların sokaklarda Rusya bayraklarıyla devriye gezmesini kabul edilemez olduğunu kaydetti. Kırımoğlu, yeni Ukrayna hükümetinin Kırım'da kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi. Gerilimin giderek tırmandığı Kırım'da sokaklarda güvenliğin son derece zayıf olduğu belirtiliyor. Polis sadece önemli bölgelere güvenlik şeridi çekmekle yetiniyor. 25 Mayıs'taki referandumda halka Kırım Ukrayna'ya bağlı özerk cumhuriyet midir sorusu sorulacak. Bu arada Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, şaibeli bir şekilde oluşturulan Kırım hükümetinin tanımadıklarını bildirdi. Çubarov, kimliği belirsiz silahlı kişilerin işgali altında kurulan yeni hükümetin kendisine yasal statü kazandırmak için Kırım Tatar halkını temsil eden milletvekillerine çeşitli devlet görevleri teklif ederek satın almaya çalıştığını ileri sürdü. Öte yandan Ukrayna'nın parlamento tarafından azledilen ve bir haftadır nerede olduğu bilinmeyen devlet başkanı Viktor Yanukovych, Rusya'nın Rostov şehrinde dün bir basın toplantısı düzenledi. Muhalefetin 3 Avrupa Birliği ülkesi dışişleri bakanlarının katılımıyla imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediğini ileri süren Yanukovych, yaşananların sorumlusunun Batı ülkeleri ve protestocuları himaye eden Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Beni kimse devirmedi, Ukrayna'yı şahsıma ve yakınlarıma gelen tehditler nedeniyle terk etmek zorunda kaldım diyen Yanukovych, ülkesinin geleceği için mücadeleye devam edeceğini söyledi ve sorunların çözümü için referandum teklif etti. Ülkesinin Rusya ile stratejik ortak olduğunu hatırlatan Yanukovych, Moskova'nın anlaşmalar gereği harekete geçebileceğini ve geçmesi gerektiğini savundu. Sevgili dinleyenler, siyasi analizlerde Ukrayna'da Batı ile Rusya arasındaki nüfus mücadelesinin ilk raundunu Amerika Birleşik Devletleri AB ittifakının kazandığının altı çiziliyordu. Mücadelenin ikinci raunduna ilişkin Rusya'nın nasıl bir strateji izleyeceğini merakla bekleniyordu. Öyle gözüküyor ki Rusya bu nüfus mücadelesinin ikinci raunduna oldukça sert bir girişte bulunacak. Ukrayna'nın bütünlüğünü koruyup koruyamayacağının ilk test sahasının Kırım olacağı anlaşılıyor. Bundan sonraki süreçte Ukrayna'yı ve özellikle de Kırım'ı nelerin beklediğini, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin dillendirilen muhtemel senaryoları programımızın ikinci bölümünde Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile masaya yatıracağız. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Mısır gündemine. Darbe mağduru Mısır'da bu haftanın en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz Başbakan Hazım Biblavi hükümetinin istifasını geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'a sunması oldu. İstifa eden hükümette aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Abdülfettah El-Sisi de Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu. Biblavi hükümetinin istifası siyasi çevrelerce zamanlama açısından sürpriz olarak karşılandı. İstifanın duyurulmasının ardından çeşitli basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunan ülkedeki bazı siyasiler, Biblavi hükümetinin performansının iyi olmadığı konusunda ortak düşüncede olmalarına rağmen istifanın zamanlama olarak sürpriz olduğunu dile getirdiler. Demokrat Mısır Partisi yöneticilerinden İhab Harrat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede hükümetin kabinede değişiklik yapmasını bekliyorduk ancak istifa bizim için sürpriz oldu dedi. Harrat böyle bir dönemde başbakanlık koltuğunun yük olduğunu ifade etti. Temerrüt hareketinin kuruluşu ve yönlendirilmesindeki etkin isimlerinden George İshak da istifanın sürpriz olduğunu, bunun nedenlerinin açıklanması gerektiğini söyledi. Nelerin çalışmalarına engel olduğunu bilmemiz gerekir diyen İshak, birkaç hafta içinde ülkenin yeni bir döneme girme sürecinde olduğunu değinerek Biblavi'nin bu süreçte istifanın altındaki gerçekleri açıklamasını istedi. Kimi değerlendirmelerde hükümetin istifası Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması için atılması gereken bir adım olarak değerlendirildi. Biblavi hükümetini istifaya götüren gerçek sebepler neler? Bu istifa Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı için bir gereklilik miydi? Sisi'nin karşısına onu zorlayacak adaylar çıkabilecek mi? Körfez ülkelerinin baş aşağı giden Mısır ekonomisini kurtarmak için darbecilere akıttığı milyar dolarlar ne kadar işe yaradı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını telefonumuzun diğer ucundaki konuğumuzdan alacağız. Konuğumuz SETA Dış Politika Araştırma Görevlisi Can Acun Bey. Alo, Can Bey.
Buyurun.
Merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Can Bey, Dünya Gündemi programımızda dış politikada haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Sizinle de Mısır'da son bir haftada yaşanan gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz açıkçası. Malum Mısır gündeminde bu hafta en çok konuşulan konulardan biri Mısır hükümetinin sürpriz istifası oldu. Kimi değerlendirmelerde bu istifa Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması için atılması gereken bir adım olarak görüldü. Kimilerine göre ise Biblavi hükümetinin performansına bağlandı. Siz bu istifanın nedenlerini neye bağlıyorsunuz? Önce bu sorumuzla başlayalım, ardından diğer sorularımıza geçelim.
Evet, tabii sürpriz bir istifa değildi bu. Mısır medyasında uzun bir dönemdir hükümette ciddi bir kabine değişikliği yapılabileceği ve Biblavi'nin istifa edebileceği yönelik spekülasyonlar vardı. Hükümetin üzerine ciddi baskı oluşmuştu. Özellikle ülkede yaşanan sosyoekonomik problemlere bir yanıt verilememiş olması bu anlamda baskıyı artırıyordu. Nihayetinde Adli Mansur'un Biblavi'nin istifasını kabul etmesiyle hükümet düşmüş oldu. Aslında Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında ön almak için kabinenin istifati ile ilgili bazı iddialar olsa da nihayetinde yeni kabinenin içerisine de Abdülfettah Sisi'nin yine savunma bakanı olarak görev almış olması bunun doğru olmadığını göstermiş oldu. Nihayetinde kabinenin istifası daha ziyade hükümete yönelik tepkilerin artmış olmaya başlaması. Diğer bir unsur ise kabine içerisinde farklı pozisyonların birbiriyle çatışır hale gelmiş olmasıydı. Aslında darbe koalisyonu nihayetinde yol haritası açıkladığında yeni hükümeti oluşturmak adına darbeyi destekleyen darbe koalisyonu içerisinde yer alan aktörlerin bir koalisyonuydu hükümette. Ancak darbenin ilerleyen zamanlarında bu koalisyon aktörleri arasında çatışma yaşanmaya başlaması bakanlar arasında da bir eşgüdümsüzlüğün oluşmasına neden oldu. Nihayetinde çalışamaz hale gelmiş bir hükümet görüntüsü çizmekteydi Biblav hükümeti ve istifa etmek durumunda kaldı.
Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yarışında Sisi dışarıdan bakıldığında en azından öyle gözüküyor. Rakipsiz olarak gözüküyor. Sisi'yi zorlayacak adayın çıkması söz konusu olur mu Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde?
Aslında birkaç aday şu anda kendi adaylıklarını ilan etmeye başladılar. Bunların başında Hamdin Sabbahi gelmekte. Kendisi Nasırcı bir politikacı olarak Mısır'da tanımlanıyor. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dahil olmuş ve 3. sırada yer almıştı. Belli bir desteği olduğu düşünülüyor. Hamdin Sabbahi yine darbe sürecinde darbe aktörlerinin yanında yer almış, süreci desteklemiş bir isim olarak bugün adaylığını ilan etmiş olması işte koalisyon içerisindeki bu çatışma görüntüsünü de tahkim etmiş oldu. Yine farklı bir isim Sami Anan mübarek dönemi eski genelkurmay başkanlarından. Onun adaylığı şu anda ciddi anlamda konuşuluyor. Kendisinin adaylığını desteklemek üzere bir kampanya ekibi oluşturmuş durumda ve bunlar medya aracılığıyla propagandaya başlamış durumdalar. Ancak darbe karşıtları cenahından bir aday ismi belirlenmiş değil. Ebu Futuh'un ismi konuşuluyordu. Ancak kendisi darbe atmosferinde, antidemokratik bir atmosferde seçimlere girmeyeceğini, boykot edeceğini açıkladı. Darbe karşı ulusal koalisyonun da açıkçası yine boykot etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanlığı sürecinde.
Evet. Birazcık da Mısır sosyal hayatına ilişkin gelişmelere bakalım. Malum darbe yönetimine hayat verebilmek için Körfez ülkelerinden milyar dolarlar aktı darbe yönetimine. Ancak bugün Mısır ekonomisine bakıldığında Körfez ülkelerinden akan bu milyar doların çok da işe yaramadığı gözüküyor. Katılıyor musunuz? Nasıl gözüküyor Mısır ekonomisi şu anda?
Evet, şunun altını çizmek lazım. Darbenin ekopolitiği sürdürülemez bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda Mısır ekonomisi tamamen kriz içinde ve iflasa sürüklenir bir görüntüde. Bütçe açıkları gayri safi milli hasılanın %14'ünü geçmiş durumda ki bu 40 milyar dolara yaklaşan bir açığa tekabül gelmekte ve bunun yurt dışından finansmanı, Körfez ülkelerinin desteğiyle finansmanın sürdürülmesi mümkün değil. Enflasyon ciddi anlamda artıyor. İşsizlik ciddi boyutlarda. İnsanların alım gücü her geçen gün azalıyor. Ülkede ciddi bir döviz sıkıntısı var. Merkez Bankası rezervleri 16-17 milyar dolarlara düşmüş durumda. Ülkede yeterli döviz olmadığı için bazı hayati maddeler, ilaçların temininde sıkıntı yaşanıyor. Ciddi bir grev dalgası başlamış durumda. Hem kamu sektöründe hem diğer özel sektörde, fabrikalarda ciddi grevler söz konusu. Ülke tam bir kilitlenmişlik halde. Tabii darbe karşı gösterilerin devam etmesi, çatışma atmosferinin olması, turizmi tamamen sıfırlamış durumda. Ki Mısır'ın en önemli gelir kaynaklarından birisini turizm teşkil etmekteydi. Dolayısıyla sürdürülemez bir durum var. Biblav hükümetinin istifa etmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu ekonomik krizde halkın büyük bir öfke duyması, öfke göstermesi. Darbe aktörleri Biblav hükümetini istifaya götürerek birkaç ay boyunca durumu yine kurtarmaya, idare etmeye çalışır bir görüntü içerisindeler. Ancak eğer bir siyasi uzlaşı olmadığı takdirde ekonomik anlamda mevcut durumun sürdürülemezdi. Kendini alenen gösteriyor Mısır'da.
Evet. Şimdi yeni bir hükümet kurulması süreci başladı. Siz yeni kurulacak hükümetin önünde en önemli sorun olarak neyi görüyorsunuz?
Yeni hükümeti kurmakla Adli Mansur İbrahim Mehlevi görevlendirdi. Kendisi Biblavi hükümetinde İskan Bakanı olarak görev yapıyordu. Mübarek döneminden kalma bir aktör. Kendisi mübareğin Ulusal Demokrat Partisi'nin önemli üyelerinden bir tanesiydi. Bu anlamda yeni kabinede aslında hangi bakanların değişip değişmeyeceği tam olarak belirlenmiş değil. Nasıl bir kabine oluşturacağı kesinlik kazanmadı. İşte Adli Mansur gibi, yine Dışişleri Bakanı Muhammed İbrahim gibi isimlerin yeni kabinede yer alacağı açıklandı. Ancak tüm kabine ilan edilmiş değil. Tabii şunu ifade etmek lazım. Yani Mısır'ın şu anda sosyoekonomik problemleri yapısal, uzun yılların birikimine dayanıyor ve darbe atmosferinde oluşan kaos temelli. Dolayısıyla yeni hükümetin de Mısır'ın içinde bulunduğu krizi bir çözüm bulması mümkün gözükmüyor şu an için.
Evet, birazcık da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılanması sürecine ilişkin bir sorumuz var. Onu cevaplandırmanızı istirham edeceğiz. Malum bu yargılanma süreci sürekli bir erteleme yoluna gidiliyor. Neye bağlıyorsunuz bu sürecin uzatılmasını?
Tabii Muhammed Mursi'ye yönelik aslında tek bir dava yok. Şu anda aleyhine açılmış birçok dava var ve bunların duruşmaları, müteakip seferler görülüyor ve çeşitli sebeplerle bunlar erteleniyor. Mesela referandum öncesinde, referandum sürecinde bir çatışma atmosferi yaşanmaması nedeniyle ertelenmişti. Yine birkaç gün önceki davası ertelendi. Hukuki açıdan tabii değerlendirilemeyecek davalar. Bunlar tamamen siyasi davalar. Dolayısıyla siyasetin ilerleyişine göre Mısır'da bu davaların ertelenmesi söz konusu olabiliyor. Şimdi önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Belki burada yine gösteri, şiddet ve kaosu Mısır sahasına yayılmaması için bu davalarla ilgili bir hüküm vermekten ziyade darbe aktörleri bu davaları ertelemeyi uyguluyor. Dolayısıyla çatışma atmosferinden ziyade öteleyerek bu süreci ilerletmek istiyor, görüntüsü veriyor.
Evet, Can Acun Bey, çok teşekkür ediyoruz. Mısır gündemine ilişkin bizim hatırlayabildiğimiz veya da hatırlayamadığımız ya da göremediğimiz, vurgulanması gereken başka bir husus yoksa çok teşekkür ediyoruz yani.
Peki, ben de teşekkür ediyorum. Yayın aldığınız
için. İyi günler. SETA Dış Politika Araştırma Görevlisi Sayın Can Acun Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz katkılarından dolayı. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Nijerya'da uzun zamandır yaşanan şiddet olaylarına. Afrika'nın en kalabalık ve en büyük petrol üreticisi Nijerya'nın kuzey ve güney bölgeleri arasında uzun zamandır dini ve etnik çatışmalar yaşanıyor. Son dönemde bu çatışmalar hız kazanmış durumda. Bu çatışma ortamında ortaya çıkan bir takım radikal örgütlerin eylemleri de gündem olmaya devam ediyor. Bu hafta da yine bu türden bir eylem gerçekleşti Nijerya'da. Yobo vilayetinde bir okula düzenlenen saldırıda 59 öğrenci hayatını kaybetti. Ülkede etkili olan Boko Haram örgütünün düzenlediği düşünülen saldırıda öğrenciler ya vurularak ya da yanarak hayatını kaybetti. Bu bölümümüzde Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütünden bahsetmek istiyoruz. Örgütün tarihi köklerini, ideolojisini, Nijerya'daki etkinliğini ve oldukça tepki çeken eylemlerini etraflıca konuşmak istiyoruz. Boko Haram terör örgütünün tarihsel köklerine ilişkin olarak 1978'lerde Sufilik karşıtı bir örgüt olarak ortaya çıkan Cemaatul İzzetul Bid'a ve İkamet-ü Sünne ve Ma'itat Sine hareketine dikkat çekiliyor. 1980'lerde ortaya çıkan Ma'itat Sine hareketinin lideri Muhammed Merva, hükümet karşıtı açıklamalarıyla çevresinde çok sayıda Müslüman Nijerya'yı toplamayı başarmıştı. Hareketin dini açıdan sapkın yönü, Muhammed Merva'nın Hazreti Muhammed'in peygamberliğini reddederek kendisini peygamber ilan etmiş olmasıdır. Bu hareketlerden etkilenen Boko Haram hareketinin ortaya çıkması ise 2000'li yıllara denk geliyor. 2002 yılında ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Maguduguri şehrinde Muhammed Nedimi Camii'nde bir grup genç, İslam'ın bataklıkta olduğunu ve bu bataklıktan çıkmanın ancak İslam için mücadele etmekle sağlanabileceğini ilan etmiştir. Bunun için bu gençler Nijerya'nın özellikle Müslüman yoğunluklu kuzey şehirlerine ve Nijer sınırına hicret ederek İslami temellere dayanan bir devlet kurma faaliyetine girişmişlerdir. Bu dönemde bu genç grubun liderliğini Muhammed Ali yapmıştır. Boko Haram'ın ilk ciddi elimini 2009 yılında bir örgüt mensubunun cenazesinden sonra kendilerini durdurmak isteyen trafik polisini yakarak yapan Boko Haram terör örgütü bu eylemle birlikte aktivasyona geçmiştir. Boko Haram ismi Hausa dilinde batı anlamına gelen Boko ve Türkçe'de de yasak manasına gelen haram sözcüklerinden oluşturmuştur. Örgütün adı, örgütün amaçlarının anlaşılmasının önünde bir engel olarak görüldüğü için eleştirilse de aslında örgütün zihinsel altyapısını anlamamıza büyük bir katkı sağlamaktadır. Boko Haram, batıya dair her şeyin yasaklanması anlamına geldiğinden örgütün ortaya çıkış nedeniyle Nijerya'nın tarihi sömürge geçmişi, toplumsal, ekonomik, siyasal ve dini yapısı arasında bağlantı kurmamızı sağlamaktadır. Dini temelli bir örgüt olarak ortaya çıkan Boko Haram'ın kendisine yayılma alanı bulmasındaki en önemli sebeplerden birisi de Kuzeyli Müslümanların ekonomik olarak güneyde yaşayan Hristiyanlardan daha geri durumda bulunmasıdır. Müslümanların geçim kaygısı neredeyse aynı nüfusa sahip olan Hristiyanlarla karşılaştırıldığında çok daha fazladır ve adil paylaşımdan ve eşit sosyal haklardan bahsetmek neredeyse mümkün değildir. Yolsuzluk olayları ise ülke çapında had safhada görülmektedir. Son dönemde Boko Haram üyeleri toplumda mezhepsel olarak ayrışmış olmaları ve ekonomik araçlara dini amaçlardan daha fazla önem vermeleri nedeniyle toplum tarafından Yan Boko yani Batı'nın çocukları olarak nitelendirilmişlerdir. Bu terimin Nijerya'nın sömürge olduğu dönemde İngilizlerle işbirliği yapanlar için söylenmiş olması da ilgi çeken bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır. Örgütün uluslararası bir terör örgütü olan El-Kaide ile bağlantılı olduğundan şüphe edilmekte. Örgüt üyelerinin Irak, Afganistan, Lübnan ve Pakistan'da eğitim gördükleri iddia edilmektedir. Ülkede demokratik kültürünün oturmamış olması örgütün güç kazanmasına sebep olmaktadır. Polisin eğitimsiz olması, bütün olaylara sert müdahalede bulunması, devlet terörünün yaygınlaşmasını ve bu durumda da terör örgütlerinin yandaş bulmasını kolaylaştırmaktadır. Örgütün hedefinde genel olarak politikacılar, devlet adamları, askerler, polisler ve örgütü aşırılıkçı ve sapkın bulan din adamları yer almaktadır. Örgüt özellikle son dönemde sık sık sivillere ve sivillerin yoğunlukta bulunduğu mekanlara, okullara yönelik saldırılar gerçekleştirmektedir. Örgütün kiliselere, özellikle de Hristiyanlara ait dini günlerde düzenlediği saldırılar büyük tepki göstermektedir. Hem Hristiyanları hem kendisinden farklı düşünen Müslümanları zaman zaman katleden örgütün küresel amaçlara sahip olmaması kendisini yabancılara karşı müdahalesiz kılmaktadır. Boko Haram, yabancı güçlere karşı bugüne kadar sadece bir saldırı gerçekleştirmiştir. Sevgili dinleyenler, Nijerya'yı ve Boko Haram örgütünü programımızın ikinci bölümünde de konuşacağız. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Suriye gündemine. Suriye'de Beşer Esed'e bağlı birliklerin Halep kentine düzenlediği varil bombalı saldırılar hayatı adeta durma noktasına getirdi. Rejime bağlı hava unsurlarının düzenlediği saldırılar kenti adeta hayalet şehrine büründürdü. Çok katlı binalar, tarihi yapılar ve camiler yerle bir olurken tarihe geçmişe sahip kentte kalanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bazı insanlar ise yanında taşındıkları birkaç parça eşya ile önce bina sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun Halep valisi Abdurrahman Dedem, Halep'te yaşamak zorunda kalan insanların çaresiz durumda olduğunu ifade ederek bu süreçte en büyük desteği Türkiye'den gördüklerini vurguluyor. Dedem, Halep'e son bir haftada 600 varil bombası atıldı. Birkaç hafta önceye kadar mahalli meclislerimiz çalışmalarını sürdürüyordu. Son günlerde bombardımanlar artınca maalesef sivil işleyiş tamamen durdu, diyor. Suriye'de 3 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 150 bine yakın insan öldü. 6,5 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrol altında tutan Irak Şam İslam Devleti Azed'deki kuvvetlerini Elbab ve Raqqa yönüne sevk ediyor. IŞİD'in Azez'den büyük ölçüde çekildiği ve çekilmenin devam ettiği bildiriliyor. IŞİD böylece Türkmenlere ait Çomanbey kasabasını da terk etmiş oldu. IŞİD'in çekilirken helikopterleri yaktığı ve bazı tankları tırlarla taşıdığı belirtiliyor. Muhalif gruplardan Nusra ve IŞİD Azez'den çekilmesi için 5 gün süre tanımıştı. IŞİD'in Türkiye sınırında etkili olması nedeniyle Türkiye-Suriye arasındaki Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış sınır kapıları kapalı tutuluyor ve Suriye'ye yardım götüren birçok aracın geçişi sağlanamadığından sınırda uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Sevgili dinleyenler, böylece programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ancak araya gitmeden önce dünyadan derlediğimiz dünya turu haberlerimizde sizleri baş başa bırakıyoruz. Aranın ardından görüşmek ümidiyle.
İsrail'in cinayetleri savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Filistinlere yönelik uyguladığı orantısız şiddeti içeren bir rapor yayınladı. Raporda son 3 yılda meydana gelen şiddet olayları bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Batı Şeria'daki cinayetlerinin savaş suçu kapsamına alınabileceğini açıkladı. Merkezi Londra olan Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda İsrail güçlerinin şiddetinin Batı Şeria'da yoğunlaştığı belirtiliyor. Raporda İsrail işgal güçlerinin Batı Şeria'da tamamen masum olduğu ve bir tehdit oluşturmadığı belirtilen 45 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. Diğer taraftan binlerce Filistinlinin de İsrail askerinin uyguladığı orantısız şiddetten dolayı yaralandığı belirtiliyor. Raporda bu olayların İsrail askerlerinin artık kanunsuz şekilde insan öldürmeyi sıradan görmeye başladığını gösterdiği kaydediliyor. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Filistinlilere karşı insanlık ve savaş suçları işlediğini ifade ederken ayrıca uluslararası yasaları çiğnediğini de vurguladı. Uluslararası Af Örgütü Amnesty, İsrail'in Batı Şeria'daki cinayetlerinin savaş suçu kapsamına alınabileceğini de açıkladı. Sınır tanımayan doktorlar Myanmar'dan sınır dışı edildi. Sınır tanımayan doktorlar örgütü, Myanmar'dan sınır dışı edildiklerini ve bölgede on binlerce kişinin hayatının tehlike altında olduğunu belirtti. Myanmar hükümetinin yıllardır görev yaptıkları ülkeden sınır dışı edilmelerine ilişkin kararını büyük şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten örgüt, yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki hastaların sağlık hizmeti alamadığı uyarısında bulundu. Arakan eyaletinde yerlerinden olanlar için 15 kampta hizmet veren sınır tanımayan doktorlar, bölgede Budistlerin idaresindeki hastaneler tehlikeli ve pahalı olduğundan Müslüman hastalara en iyi tedavi imkanı sağlıyordu. Tunus'ta anayasanın kabul edilmesi ve hükümetin kurulmasıyla askıya alınan ulusal diyalog görüşmeleri seçim kanununun tartışılması amacıyla yeniden başlatıldı. Tunus İnsan Haklarını Koruma Birliği Başkanı Abdülsettar Musa, Tunus Genel İşçi Sendikası liderliğindeki dörtlü grup öncülüğünde yürütülen ulusal diyalog görüşmelerinin Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı binasında siyasi tarafların katılımıyla başladığını belirtti. Tunus Sanayi Ticaret ve El Sanatları Birliği, Tunus Avukatlar Ulusal Birliği ve Tunus İnsan Haklarını Koruma Birliği'nden oluşan dörtlü grup, 25 Temmuz'da muhalif lider Muhammed El Brahmi'nin öldürülmesinin ardından ülkede yaşanan siyasi krize çözüm bulunması için 17 Eylül'de ulusal diyalog görüşmeleri çerçevesinde bir girişim başlatmıştı. Çözüm planında mevcut hükümetin yerini alacak teknokrat hükümeti kurulması öngörülmüş, Başbakan Ali El Urayit çözüm süreci kapsamında gönüllü olarak Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmuştu. Tunus Ulusal Kurucu Meclisi 149 maddelik yeni anayasa taslağını 27 Ocak'ta yapılan oylamada 3'te 2'lik çoğunlukla kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Merzuki'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Sanayi Bakanı Mehdi Cuma'nın 28 bakandan oluşan yeni kabinesi ise 149 kabul, 20 red ve 24 çekinser oyla 29 Ocak'ta güven oyu almıştı. Mısır'da Kudüs Komitesi feshedildi. Mısır Evkaf Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı İslami İşler Yüksek Kurulu'nun alt komitelerinden biri olarak kurulan Kudüs Komitesi'nin ilga edildiği belirtildi. Açıklamada komitenin Filistin davasına hizmet amacı gütmediği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Filistin kolu Hamas hareketine hizmet görevi ifa ettiği ileri sürüldü. Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Evkaf Bakanı Yardımcısı Cemal Abdüsettar, internet sitesinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, darbe yönetiminin Kudüs Komitesi'ni ilga etmesi Mısır'da Siyonist işgalle karşı karşıya olduğumuzu kesinleştiriyor ifadelerini kullandı. Mısır'da İsrail'in bölgeye yönelik ihlalleriyle ilgili çalışma yürüten komitenin feshedilmesinde, Mursi döneminde İslami İşler Yüksek Kurulu Başkanlığı'na atanan ve darbenin ardından tutuklanan Salah Sultan tarafından kurulmasının etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Arap Birliği'nin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlediği sıralarda böyle bir kararın alınması dikkat çekti. Arap Birliği Kudüs'le ilgili yaptığı olağanüstü toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirmişti. İspanyollar Kurtuba Camii'nin kilise idaresinden alınmasını istiyor. Endülüs'teki kilise ve müzeye çevrilen Kurtuba Ulu Camii için internette bir imza kampanyası yapılarak idaresinin Vatikan'a bağlı Katolik Kilise'den alınarak devlete verilmesi talep edildi. Salı günü akşamına kadar imza kampanyasına katılanların sayısı 91 bini buldu. Endülüs'ten kalma 23 bin metrekarelik bir alana sahip dünyanın en büyük camisi, 8. ve 15. yüzyıllar arasında İspanya'nın bir kısmına hakim olan emirler tarafından yaptırıldı. 1492 yılında Hristiyanların tekrar ülkeyi ele geçirmesinden sonra Ulu Cami kiliseye çevrildi. Tarihi eserde bir değişiklik yapılmadan yalnızca bir kısmına kilise ilave edildi ve camiyi ışıklandıran birçok penceresi kapatılarak İslami motiflerin açık bir şekilde görünmesi engellendi. Doğrudan Vatikan'ın talimatıyla Müslümanların da burada namaz kılmaları yasaklandı. İspanyol gazeteciler ve tarihçilerden oluşan bir grup, Kurtuba Katedral Cami, Hepimizin Mirası adı altında 2013 yılı sonunda bir imza kampanyası başlatarak Katolik Kilisenin hukuki, ekonomik ve sembolik egemenliğine son verilmesini istedi. Grup bu tarihi eserin 30 yıl önce yalnızca mimari özelliğinden dolayı değil, farklı dinler ve medeniyetler arasındaki barışı da sembolize ettiği için Birleşmiş Milletler tarafından kültür mirası ilan edildiği tezinden yola çıkarak bu talebini dile getirdi. İmza kampanyasını başlatan grup, Kurtuba Başpiskoposunu da gizli bir şekilde camiden İslami sembolleri uzaklaştırmakla suçladı. Resmi broşürlerden cami kelimesinin silindiği ve burayı gezmek isteyen turistlerden alınan yüksek giriş ücretinin de Katolik Kilisenin kasasına gittiği belirtildi. İnternette kampanyaya imza atanlar, konunun İspanyol devlet yetkilileri ve UNESCO tarafından ele alınarak müdahale edilmesini talep ediyor. Cezayir'de seçimlere boykot çağrısı. Cezayirliler 17 Nisan'da sandık başına gidiyor. Sağlık sorunları bulunan Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın yeniden aday olma ihtimali üzerine ülkedeki 18 parti başkanı adaylıktan çekildiklerini açıkladı. Cezayir'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Toplumsal Barış Hareketi Partisi, Nahda Hareketi, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Laik Eğilime Sahip Kültür ve Demokrasi İçin Birlik Partisi, Muhalif Sosyalist Güçler Cephesi gibi siyasi partiler seçimleri boykot edeceklerini açıkladı. Muhalif parti temsilcileri Bouteflika'nın aday olmasının seçimlere şaibe karıştıracağını, adil bir seçim yapılamayacağını ifade ediyorlar. Muhalefet partileri Cezayir halkının 17 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri boykot etmesini istedi. Diğer taraftan Bouteflika'nın sağlık durumuyla ilgili de soru işaretleri bulunuyor. Geçen yıl felç geçiren Bouteflika Paris'te tedavi görüyor. Bouteflika'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor. Ancak bazı kaynaklar Bouteflika'nın sağlık durumunun Cumhurbaşkanlığı yapmak için uygun olmadığını ifade ediyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programındaki beraberliğimiz sürüyor. Bu bölümde bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Sayın Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Halil Bey ile bu hafta dış politikada öne çıkan 3 gelişmeyi, bu gelişmelerin detaylarını konuşacağız. Gündeme alacağımız konulardan biri Afrika'nın en kalabalık ve en büyük petrol üreticisi ülkesi Nijerya'da olup bitenleri konuşacağız. Uzun yıllar peş peşe yapılan askeri darbelerle yönetilen Nijerya'da kuzey ve güney bölgeler arasında dini ve etnik çatışmalar yaşanıyor uzun zamandır. Son dönemde bu çatışmalar hız kazanmış durumda. Tabii bu çatışma ortamında ortaya çıkan bir takım radikal örgütlerin eylemleri gündem olmaya devam ediyor. Bu hafta da yine bu türden bir eylem gerçekleşti Nijerya'da. Yoba vilayetinde bir okula düzenlenen saldırıda 59 öğrenci hayatını kaybetti. Ülkede etkin olan Boko Haram örgütünün düzenlediği düşünülen saldırıda öğrenciler ya vurularak ya da feci şekilde yakılarak hayatını kaybetti. Gündemimize alacağımız bir diğer konu Kırım'ın muhtemel geleceğine ilişkin dile getirilen tahminler ve senaryolar olacak. Malum Ukrayna'da Viktor Yanukovych iktidarını sona erdiren sokak olayları sonrası patlak veren bölünme korkusu Kırım'a da sirayet etmiş durumda. Kırım'da gerilimin kapısı aralanmış bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırındaki birliklere savaşa hazır olma emri verirken Moskova yanlısı bir silahlı grup Kırım parlamentosunu işgal etti. Dün ve bugün de Kırım'dan bir hayli tedirgin edici haberler geliyor. Kırım'ın nasıl bir gelecek beklediği konusunu masaya yatıracağız inşallah. Bir diğer gündem maddemiz Hocalı katliamı olacak. Malum bu hafta Hocalı katliamının 22. yıl dönümü münasebetiyle gerek Azerbaycan'da gerekse Türkiye'de katliamda şehit olanları anma merasimleri düzenlendi. Biz de 22 yıl önce Hocalı'da neler yaşandığını bir kez daha hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışacağız. Sevgili dinleyenler, bu üç konuya ilişkin değerlendirmelere Nijerya ile başlayalım. Halil Bey, Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesi. Aynı zamanda dünyadaki en fazla nüfusa sahip 7. ülke olarak biliniyor.
Evet.
Bir diğer özelliği bağımsızlığın ardından gerçekleşen sayısız darbeleriyle maruf Nijerya. Son dönemde de etnik ve dini çatışmaların merkezinde bir ülke haline geldi. Bu hafta yine korkunç bir eylemle dünya gündemine oturdu. Nijerya'nın Yoba vilayetinde bir okula düzenlenen saldırıda başta da ifade ettiğimiz gibi 60'a yakın öğrenci katledildi. Bu eylem vesilesiyle Nijerya'da olup biteni ve Boko Haram gibi Nijerya'da ve gerekse diğer ülkelerinde etkin olan diğer terör örgütleri diyeceğimiz örgütlerin mahiyeti hakkında bilgilendirmede bulunmanızı isteyelim. Ancak isterseniz her zaman olduğu gibi geçmiş programlarımızda yaptığımız gibi Nijerya'yı tanıyarak başlayalım. Ondan sonra detaylara geçeriz inşallah.
İnşallah.
Ekonomik, doğal gaz zenginlikleri, nüfus yapısı, siyasi yapısı hakkında bir bilgilendirmede bulunalım öncelikle.
Şimdi Afrika kıtası 30 milyon kilometre kare, yani 149 milyonluk dünya karalarının %20'sini Afrika oluşturuyor. Fakat bu Afrika'nın hemen kuzeyinde Akdeniz kıyılarından itibaren 9 milyon kilometre karelik Sahra çölü var. Hemen hemen hiç insanın yaşamadığı. Yani %30'u Afrika'nın %30'u Sahra çölü. İşte Sahra çölünün hemen güneyinde Ekvator ile bu çöl arasında kalan bölge Afrika kıtasının yaşamaya yerleşmeye en elverişli bölgelerinden biri. İşte Nijerya'da 5-15 kuzey enlemleri arasında alan bakımından çok geniş değil. Yani şöyle bir baktığımızda Türkiye'yi 800 bin kilometre kare kabul edersek Nijerya 923 bin kilometre kare. Yani bir Libya kadar bir yüz ölçüme sahip değil. Libya'nın nüfusu 6,5 milyon. İşte burada topraklar verimli, iklim yağışlı ve sıcak. Yüzyıllardır burada Afrika'nın en eski medeniyetlerinin ve en kalabalık nüfusunun olduğu bir coğrafyadır. Bu Nijerya'nın olduğu kesim. Nijerya'ya baktığımızda çevresindeki ülkeler işte Gine Körfezi'den başlayarak Nijer, Çad, Kamerun, Benin gibi ülkelerle komşudur Nijerya. Nijerya'nın başkenti Abuja, ortada 500 bin nüfuslu bir şehir. Bizim Ankara ile İstanbul gibi düşünelim. Fakat o kıyıda, okyanus kıyısındaki Lagos 10 milyon nüfuslu bir şehir. Yani bir de Nijerya'yı şöyle düşünelim. Okyanusa kıyıya yaklaştıkça bütün Batı Afrika'da Senegal'den ta Angola'ya kadar bütün Batı Afrika'da okyanus kıyısında Hristiyanlar çoğunluktadır. Okyanustan içlere doğru gittikçe Müslümanların oranı artar. Bunun sebebi de biliyorsunuz Tarık bin Ziyad 711 yılında Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip İspanya'ya ulaşmışlardı Endülüs Emevi Devleti. Şimdi 711 yılından itibaren yavaş yavaş Sahra'yı da geçerek Sahra altı bölgelerde Müslüman sultanlıklar kurulmuş. Ve Batılıların da oraya ilk ayak basmaları 1480'li yıllarda Portekizliler. Yani şöyle bir düşünürsek 7-800 yıl boyunca bugünkü Kuzey Nijerya, Mali bölgelerin olduğu yerde kadim İslam uygarlıkları olmuş. Ve burada da esas olarak baktığımızda tasavvufi akımlar etkili olmuşlar. Yani Kadiriye ve Ticaniye tarikatının özelliği dikkati çekiyor. Hatta derler ki Afrikalılar hep güler yüzlü insanlardır. Aç ama güler yüzlüdür. Bunun sebebi Şazeliye ve Ticaniye tarikatında rızık endişesi yoktur. Dünyada bu konuda en mütevekkil olan İslam toplumu Şazeliye ve Ticaniye tarikatına inananlardır. Allah rızkımıza kefildir diyorlar. Evet. Yani yarın bize Allah mutlaka bir rızık verecektir. Dolayısıyla aç da olsa yüzleri gülüyor bu insanların. Bu kadar barışçı, güler yüzlü bu insanlardan nasıl oluyor da bir Boko Haram örgütü
çıkıyor.
Evet. İşte bunun tarihçesini ve perde gerisini bilmemiz gerekiyor. Yani bu insanların özü bu. Yüzyıllardan beri.
Evet.
Şimdi bunu
nüfus Hristiyan Müslüman dengesi konusunda bir oran
onu da söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Afrika'nın en son verilerde 1 milyar 70 milyon nüfusu var Afrika kıtasının. Nijerya Afrika'nın %15'ini oluşturur ve 160 milyon civarında nüfusu vardır. Bu nüfusun 2004 nüfus sayımı resmi bilgilerine göre %48'i Müslüman, %34 Hristiyan, %18 animist. Fakat bu internet sitelerine bakarsanız kiliseler sürekli olarak şunu yapıyorlar. İşte %50 Müslüman, %40 Hristiyan, %10 animist. Yani yakında %50'ye %50 yapacaklar. Çünkü oradaki animistleri hani amiyane tabirle çantada keklik, bunlar da bizden potansiyel Hristiyan adayı olarak bakıyorlar. Çünkü 150 yıl önce Nijerya'da Hristiyanların oranı %1'di. Hatta daha azdı. Peki onların nasıl Hristiyanlaştığını merak ederseniz onu da ayrıca bir anlatırız.
Sayın Hocam, şimdi Afrika genelinde bakıldığın zaman son zamanlarda mesela Somali'de Eş-Şabab,
evet,
Nijerya'da Boko Haram gibi örgütler ortaya çıktılar.
Evet.
Ve bu tür örgütlerin eylemleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yani oldukça tepkili bir şekilde karşılanan eylemlerdi. İsterseniz bu tür örgütlerin ortaya çıkma sahiplerinden başlayalım Boko Haram'ı ve Eş-Şabab'ı konuşmaya.
Şimdi az önce bahsettik. Burası 7-800 yıllık bir İslam beldesi. Fakat İngilizler bu bölgelere ta 1500'lü yıllardan itibaren gelmişler ama hep köle ticareti yapmışlar. Yani oranın bugünkü Amerika'daki zenci nüfusun büyük bir kısmı bu Nijerya bölgesinden giden insanlar. Daha sonra bu bölgede Osmanlı'yla da Nijerya sultanlıklarının ilgisi vardır. Yani şöyle bir bakıyoruz. Kanimborno Sultanlığı 1555 yılında Osmanlılarla ilişkiye kuruyor. Hatta 3. Murat zamanında Libya'nın toprakları genişletiliyor. Fizan bölgesi Osmanlı toprağına katılınca bu Kanimborno Sultanlığı ile Osmanlı arasında da bir takım müzakereler vesaire oluyor. Hatta bu bölgeden hacca gidenler Libya, Tunus bölgesine geliyor. Oradan Arap Yarımadası'na gidiyorlar tarihi süreç içerisinde. İşte İngilizler 1800'lü yılların ikinci yarısında bu bölgeye geldiğinde David Livingstone diye birisi. Bu insan hem ilahiyatçı hem tıpçı, hem tıp doktoru. Bu güneydeki bu animist kabile reisinin çocuğu, oğlu hasta oluyor. Büyücüler, üfürükçüler uğraşıyor. Bunu tedavi edemiyorlar. Bu bizim David Livingstone hem teolog hem de doktor olduğu için bakıyor basit bir hastalık. Hemen bir ilaç veriyor. Tedavi ediyor. Tedavisinden sonra kabile reisi şef soruyor. Yani sen bunu nasıl başardın? Benden bir şey yok diyor. İsa Mesih'in yardımıyla ve kabile reisinin Müslüman olmasıyla birlikte işte bugünkü Nijerya'nın da dini ve kültürel yapısı ortaya çıkmaya başlıyor.
Hocam araya girdim ama bu taktik günümüzde dahi hala müsteşrikler tarafından, işte devam misyonerler tarafından uygulanan bir taktikmiş efendim.
Evet,
yani şimdi, özellikle yerellerde uygulanan bir taktik.
Şimdi 160 milyonun %34'ünü bugünkü İngiltere nüfusu kadar yapıyor zaten. Bu David Livingstone'un yaptığı. Şimdi etnik gruplara baktığımızda Hafsalar var. Kuzeyde Kano, Sokoto eyaletlerinde yaşıyorlar. Tamamına yakını Müslümandır ve bunlar tarım ve ticaretle uğraşıyor. Fulaniler vardır. Sadece Nijerya'da değil, bütün o bölgede göçebe hayvancılıkla yaşarlar. Yani siz Fulani lafını duyduğunuz zaman %99'u samimi Müslümanlardır bunların. Fakat bu Yoruba ve İbo'lar vardır. İşte bunlar arasında misyonerlik ilk başlıyor. Ve enteresandır. Bunlar güneyde Nijer Deltası'nda yaşıyorlar ve petrolün, gazın çıktığı yerde buralar. Şimdi evet, petrol bölgesi burası. Kuzeyde ise yüzyıllardır bir Müslüman sultanlıklar var. İşte İngilizler bu bölgedeki kabile reisinin çocuklarını eğitiyorlar ve bunlara batı tarzı eğitimler veriyorlar. 1960'ta biliyorsunuz, 1 Ekim 1960'ta Nijerya bağımsız olunca Hristiyanlar tarafından yönetiliyor. Hep darbeyi yapan bakılıyor. Çoğu yani ülkede üçte birlik bir Hristiyan nüfus var fakat hep yönetici onlar. İşte 1960'ta bağımsızlıktan sonra işler biraz değişmeye başlıyor. Şöyle ki bağımsızlık sonrası dönemde o zamana kadar sadece İslami eğitim ve lise eğitimi alan yüksek öğrenim çok az insana kısmet oluyordu Müslümanlar arasında. Liseden sonra Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde yüksek öğrenime devam eden gençler çoğaldı. Ve bunlar arasında Vehhabilik yaygınlaştı. İşin kökeni buraya dayanıyor. Yani üniversite eğitimine Körfez ülkelerine geldiler bu gençler. Halbuki önceki dönemlerde baktığımızda İslami hayat üzerinde geleneklerin yanı sıra Kadiri ve Ticaniye tarikatının büyük bir etkisi var. Hı-hı. Bu 1960'lı yıllara kadar. Hı-hı. Üstüne üstlük 1978'de Jos şehrinde emekli bir asker olan İsmail İdris tarafından kurulan Cemaatül İzaletül Bida ve İkameti Ehli Sünne teşkilatı kuruluyor. Hı-hı. Şimdi bu teşkilat Kadiri ve Ticaniye gibi köklü geleneğe sahip tarikatlarla mücadeleyi kendine ilk misyon ediniyor. Hı-hı. Şimdi
Selefi çizgi orada başlıyor.
Evet, ülkede Hristiyanlar var, sömürgeciler var, şunlar bunlar var. Kendine rakip olarak geleneksel köklü tasavvufi akımları görüyor.
Evet.
İşte iş burada başlıyor. Ve bugünkü gelinen işte o Hristiyan köylerindeki okulları basan, insanları katleden ekip işte 1978'de gariptir. Hep emekli asker kuruyor bunu. Hı. Bu askerler de çoğu da yani batılı eğitim almış insanlardır. Hı. Ve enteresandır, batı dünyası da bunların önünü açıyor. Geleneksel köklü İslami kültürden gelen kurumlara, mesela İngilizlerin şöyle bir özelliği vardır. İngiliz sömürge döneminde Sokota halifeliği vardı. Bunlar yürüttüğü zekat müessesesi ve Arapça eğitimi, ya daha önceki dönemdeki İslam sultanlarının zekat müessesesi ve Arapça eğitimini kaldırıyor, İngilizce kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Yani İslami öze sahip olan teşkilatların önüne İngilizler hep engel çıkarmışlar. Fakat bunlar Kafkaslar'da da görüyoruz, Balkanlar'da da görüyoruz. Gizli bir el bunların önünü açıyor. Batı'yla Rusya'nın da ittifak yaptığı enteresan ve ender konulardan biridir bu Vehhabilerin rahatça hareket edebilmeleri. Çünkü çok kötü bir İslam imajı ortaya çıkarıyor. Ve Nijerya'da da köklü bir İslam kültürünün göstergesi, mesela Nijerya birkaç bin kişi hacca gidebilirdi. 1973'te 49 bin, 76'da 106 bin insan hacca gidiyor. Ve şu an 160 milyon nüfusu varsa 160 bin kişi de sınırlandığı için kutlusu. Yani Afrika'da da en çok hacca giden insanların olduğu bir ülke. Hatta burası 1986 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olduğunda Hristiyanlar büyük kargaşa çıkardı ülke içerisinde. Yani bu kadar kalabalık nüfusa sahip olmasına rağmen ve bağımsızlığı da şu şartla aldı 1960 yılında. İngiliz Milletler Topluluğu'na üye olmak kaydıyla. Bugün dünyada İngiliz Milletler Topluluğu'na üye devletler içerisinde işte Amerika'dan sonra hemen hemen nüfusu en kalabalık ülkedir, evet. Nijerya. Ve Nijerya'nın önemli zenginliği de petrol, gazdır. İhracat ettiği ürünlere bakıyoruz. Petrol, kakao, yer fıstığı, kalay ve en çok Avrupa Birliği ve ABD'ye satıyor. Buna karşılık makinalar ve sanayi ürünleri satın alıyor. Üniversite eğitimi fazladır özellikle güney bölgelerinde. Ve geçen bir yerde okumuştum. Nijeryalı her 1000 doktordan 500 tanesi Avrupa ve Amerika'ya kaçıp orada çalışıyormuş. Dünyanın en büyük beyin göçü veren yerlerinden biri. Yani kıt kaynaklarıyla eğitim veriyor fakat para veremediği için mezun ettikten sonra beyin bunlar batı ülkelerine fazla gidiyor. Nijerya'nın böyle de bir talihsiz durumu var. Evet.
Hocam biz yine Boko Haram örgütü üzerinden Nijerya'yı konuşmaya devam edelim. İsterseniz bu kökenleri konusunda hareketin bir bilgi vermiştiniz.
Evet.
Peki bu Boko Haram örgütü bizatihi hangi tarihlerde ortaya çıkmış?
Şimdi Nijerya'nın tarihinde bazı kırılma noktaları var. Hı. Az önce söyledim.
Belki onu da o zaman kısaca ifade edelim.
Bir de 1990 sonu 2000 yılı başında Nijerya'da 19 eyalette kuzeyde şer'i hükümlere dayalı anayasa yürürlüğe girdi. Yani şu anda Kuzey Nijerya'da 19 eyalette şeriat yönetimi hakim. Yönetim şekli olarak. Hatta Hristiyanlar buna karşı çıktı. Çok büyük kargaşa vesaire oldu. Biz 28 Şubat sürecini yaşarken Nijerya'nın kuzeyinde şeriat ilan edildi.
Evet.
İşte o ortam da bunlara şey hazırladı.
Zemin
hazırladı. Yani 1978'de bir Vehhabi görüşe sahip bir örgüt kuruluyor 78'de. 99 sonu 2000 başında kuzey eyaletlerde şeriat ilan ediyor. Şer'i hükümlere dayalı ve okumuş entelektüel kesimin çoğu da Vehhabi görüşlerin etkisinde kalıyor. Şimdi bunlar üst üste ya, topladığımızda...
Buradaki kurulan şeriat yönetimleri, evet, peki selefi çizgideki bir düşünceye sahip insanların yönetimindeki bir yönetim mi? Yoksa...
Hayır, yani halkın günlük hayatı şeriat kurallarına göre tanzim edilmesi yapılıyor. Ve Nijerya'da hala halkın çoğunluğu geleneksel bir din anlayışı vardır. Yani Türkiye'yi bile düşünelim. Türkiye'de bu kadar tarikatlar, görüşler, partiler vesaire vardır ama bir de halkın ana kütlesinin bir Anadolu Müslümanlığı vardır. Onlarda da geleneksel tasavvufi akım vardır. Fakat yukarılarda kavga hiç bitmez. İşte bu Boko Haram örgütü de güya Hristiyanlardan Nijerya'yı temizleyip Nijerya'nın tamamında bir şer'i devlet kurmak. Fakat gayrimüslimlerin, Hristiyanların ve animistlerin yaşadığı Nijer Deltası petrol ve gaz bölgesi. Yani o bölgeyle Nijerya'nın entegre olması demek Kuzey Nijerya'nın oradaki kaynaklarla imar olması demektir. Aslında batılı güçler bu Boko Haram örgütüne, beni ilgilendiren yanı budur, biraz daha fazla eylem yaptırabilseler o 19 eyaleti Güney Nijerya'dan ayırıp siz orada bozkırda çiftçilik yapın, yaşayın. Evet. Yani bu güneydeki petrol ve gazı da biz daha rahat işletelim. Yani
hocam, bunu daha iyi anlaşılması için, örgütün daha iyi tanınması için belki isminden de birazcık bahsetmek lazım. Yani Boko yerel dille batı, evet, anlamına geliyor. Haram da bildiğimiz,
evet,
yani batı karşıtı bir örgüt. Hatta batı karşıtı eğitimden tutun da batı ile ilişkilendirilen her konuya muhalif yaklaşan ve eleştirel yaklaşan, hatta işte tekfir düzeyinde yaklaşan bir örgüt. Yani bu ismin tercih edilmesi de enteresan. Yani sizin dediğiniz kapıya çıkıyor.
Ona bakarsanız Türkiye'de DHKPC diye bir sol örgüt vardır. Fakat baktığınız zaman bütün eylemleri Amerika'nın ekmeğine yağ sürüyor. Ama en çok Amerikan karşıtı bir örgüt nedense. Yani dünyada böyledir. Bazı şeyler, El-Kaide Amerika'yı en büyük düşman olarak görür. Fakat El-Kaide'nin girdiği her yerde sonuçta kazanan Amerika olur.
Evet.
Olayın biz sonuçlarına baktığımızda burada da aslında bütün Nijerya'yı batılılardan temizlemeyi hedeflerken farkında olmadan Kuzey Nijerya ile Güney'i birbirinden ayırıyor bunlar. Evet. Ayrıldığı zaman da fakirliğe mahkum olacaklar. O petrol kaynakları, maden kaynakları Nijer Nehri'nin denize döküldüğü delta sahasında. Evet. İşte bunu görmekle batılılar da bunu
körüklüyorlar.
Yani geri dönülmez bir mücadele.
Evet, İslam'ı da kötülemiş oluyorlar bir yandan.
Tabii iki yönlü, çifte kavrulmuş bir kazanç var. Hem dünyada ya işte bakın gördüğünüz bizim bahsettiğimiz öcü İslam bu. İkincisi, evet, de bunları kuzeydeki bölgede hapsetmek, o bölgeyi de çok rahat. Zaten %34'ü Hristiyan, geri kalanı da animistler de bizim gelecekte, evet, potansiyel Hristiyanlar olacak diyor. Misyonerlerin cirit attığı bir bölge.
Evet, Orta Afrika'da da uygulanan taktik yani. Şu an Fransa'nın oraya girmesi Orta Afrika'ya en önemli gerekçelerinden birisi oradaki terör örgütlerine mücadele etmek gerekçesi.
Şu anda misyonerlerin, Vatikan'da ve dünya misyoner örgütlerinin en çok potansiyel hedefleri Afrika'daki animist topluluklar. Yani bu ilkel totemlere tapanlar, onları çok daha kolay kandırabiliyorlar.
Peki hocam, bu örgütün Nijerya'daki etkinliği ne oranda? Yani Müslümanlar oranındaki etkinliği ne oranında?
Taban olarak ben fazla bir etkin olduklarını sanmıyorum ama dediğim gibi dünyada hep bir hikaye anlatılır. İstanbul'dan 100 kişi işte çalışmaya gidiyor, bir yıl boyunca çalışıyor köye varmaya. Bir yıllık kazancıyla köye dönüyorlar. Köyün yakınında eşkıya basıyor bunların, parasını alıyor. Bir de dövüp gönderiyor, diyorlar ki kaç kişiydi onlar? 5 kişiydi. Siz kaç kişiydiniz? 100 kişiydi. Nasıl olur 100 kişi elinizdeki paraydı? Ama onlar diyor hem örgütlüydü hem silahlıydı diyor. Şimdi bakın, hem örgütlüydü hem silahlıydı. Şimdi dolayısıyla dünyada bu iş böyle oluyor. Böyle çok az %1'lerle, 3'lerle, 5'lerle ifade edilen gruplar örgütlü ve silahlı olduğu zaman
gözüküyorlar. Çok bir de eylemleriyle.
Eylemleriyle ses getiriyorlar.
Gözüküyor. Sayın hocam, bu konuyu toparlayalım mı isterseniz, çünkü vaktimiz ilerledi, daha iki konuya daha değineceğiz. Yani Nijerya'ya ve bu tür örgütlere ilişkin, Boko Haram gibi, Eşebab gibi örgütlere ilişkin ilave edeceğiniz başka bilgiler varsa onları da
örgütlerle
alalım.
Örgütlerle değil de Nijerya D8 ülkelerinden, evet, biri. Rahmetli Erbakan Hoca'nın da ölüm yıl dönümü nedeniyle hem onu rahmetle analım hem de bu D8'i kuran hocanın uluslararası strateji araştırmaları göstermiştir ki ona imza atan liderler şey hariç, Hüsnü Mübarek hariç hepsi 1-2 yıl içerisinde görevlerini, koltuklarını kaybetmişler.
Evet, enteresan.
Bu da enteresan bir bilgi.
Enteresan bir bilgi. İsterseniz geçelim Kırım'a. Ukrayna'yı geçen hafta belli ölçüde konuşmuştuk ama birazcık daha Kırım özelinde konuşalım bugün. Malum Ukrayna'da Viktor Yanukovyç iktidarını sona erdiren sokak eylemleri sonrası patlak veren bölünme korkusu Kırım'da gerilimin kapısını sonuna kadar aralamış gözüküyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırındaki birliklerini savaşa hazır ol emri verdiği söyleniyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Rus askerlerinin aralarında Sivastopol kentlerinde bulunduğu Kırım Yarımadası'ndaki önemli havalimanlarının kontrolünü Rusların eline geçtiğini söylemişti. Diyeceğimiz bölgede her geçen gün artan bir gerilim söz konusu. Ukrayna'daki eylemleri konuşurken Kırım meselesine değinmiştik geçen hafta buyurduğumuz gibi. Önümüzdeki dönem öyle gözüküyor ki daha uzun süre konuşulacak uluslararası arenada. Evet. Nereye gidiyor Kırım hocam?
Şimdi Kırım'a şöyle bir bakış yapalım. Olayların Ukrayna'da çıktığı, en çok kızıştığı dönem olimpiyatların olduğu zamana denk getirildi. Bunlar tesadüf değildir.
Evet.
Ve Rusya çok fazla müdahil olamadı. Ve sokak gösterileriyle Cumhurbaşkanı görevden alındı. Sokakta yeni bir yönetim iş başına getirildi. Avrupa Birliği ve Amerika bunu destekledi ve yardım sözü verdi. Şimdi bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Yani seçimle öyle ya da böyle iş başına gelmiş bir yönetimi siz sokak gösterileriyle götürebiliyorsunuz. Türkiye açısından da dikkat edilmesi gereken çok tehlikeli bir şey. Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın bu konuda yaptığı büyük haksızlık, ahlaksızlıktır. Ama Kırım'a gelince, Kırım'da gönlümüz bu yönetimden yana. Biz kendi çıkarlarımız açısından bakarsak. Çünkü Kırım Yarımadası, geçen haftalarda da söyledik, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar Türk ve Müslüman beldesidir. Tarih boyunca hep Kırım Tatarlarının yaşadığı bölgede %97'si Kırım Tatarından oluşuyordu 1774 yılında Osmanlı oradan çekildiğinde. Ve 1944 yılında Stalin'in oradaki sürgüne göndermelerine kadar da yine Kırım'ın nüfusunun tamamına yakını Müslüman Kırım Tatarları ve Türklerden oluşuyor idi. İşte her şey o zaman başladı. Gönderildi, yerine Ruslar yerleştirildi, Sivastopol'da dumanla kondu ve nüfus dengesi bozuldu. Bunun üzerine daha da vahim olanı, Stalin'den sonra yerine gelen Kruçev Ukraynalıydı. Tuttu, Ukrayna'ya bağladı Kırım'ı. Halbuki Kırım'ın nüfusu o zamanlar çok daha ekseriyetle tamamına yakını Tatar iken tamamına yakını Ruslaştırıldı. Tamamına yakını Rus olan bir yarımada stratejik öneminden dolayı Kruçev'de mesela Gürcistan'a da bol toprak vermişlerdi. İşte Stalin Gürcü asıllı olduğu için. Yani Kruçev döneminde Ukrayna'ya bağlandı. Ukrayna nüfus transferi yapa yapa 24 oranına ulaşabildi. Kırım Tatarları da bu Ukrayna yönetimi zamanında yavaş yavaş Kırım Tatarlarının gelmesini de teşvik etti Ukrayna yönetimi. Çünkü büyük bir Rus nüfusu var. Onlar da %14'e ulaştı. Şimdi %14 Kırım Tatarı, %24 Ukraynalılar ama %58,5 yine Rus var. Yani şu anda Kırım Tatarları Ukrayna'ya bağlı kalmak ve Ukrayna'yla birlikte olmak istiyorlar. Çünkü oradaki Rus nüfusu %50'nin altına indirebilmek için Ukrayna yönetimi Rusya içindeki Tatarların oraya gelmesini teşvik ediyor. Onların yerleşmesi yönünde bir takım teşvikler veriyor.
Bu süreç devam ediyor.
Devam ediyor. Ve Kırım şöyle bir 20-30 yıl bu şekilde gidebilirse zaten nüfus çoğunluğunu elde eder. %2, %3'tü 10-15 yıl önce. Şimdi %14 oldu Kırım Tatarları. Bizim açımızdan Batı yanlısı Ukrayna'nın içerisindeki bir Kırım
daha tercih edilir.
Tercih edilir. Fakat yönetimin bu şekilde ele geçirilmesi ise Türkiye açısından tehlikeli
kötü örnek,
bir durum.
Kötü örnek.
Yani iki şeyi birbirine karıştırmayalım.
Evet, peki Ukrayna yönetiminin, bu yeni yönetimin Rusya'ya karşı direnme gücü olabilir mi hocam Kırım konusunda?
Şimdi bir kere Rusya, ben daha önce söyledim, bunları öyle kendi haline bırakmaz. Yani ya bu yönetimi
bırakmayacağı işaretlerini de veriyor.
Bırakmaz, bırakamaz. Çünkü Anadolu'da bir söz var. Adamın tarlasının önünden geçiyormuş. Ona bir tokat atmış, bir daha demiş ya ne olur gece, demiş yol olur. Demiş sen geçiyorsun, bu ize bakar, başkası gece, buraya yol olur demiş.
Diğer şimdi, özerk cumhuriyetler açısından.
Rusya'nın içerisinde 70 küsür tane etnik topluluk var. Yani öyle müsamaha gösteremez ki Rusya'nın en güçlü olduğu zaman. Yani şu anda Putin son 20 yıl içinde, hele 2008'den sonra dünyaya meydan okuyor. Dolayısıyla Putin bu olimpiyatlarla uğraşırken bunlar bir oldu bitti yaptılar. En kötü ihtimalle Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın biliyorsunuz güney ve doğusu Rus nüfus çoğunluğu var. Kuzey ve batısı Avrupa Birliği yalnız Ukraynalılardan oluşuyor. Bu nedenle Rusya hiçbir şey yapamazsa Harkov, Donetsk ve Sivastopol Kırım Yarımadası'ndaki bölgeyi, yani bütün Ukrayna'yı yönetimi altına alamayacağından ümidini keserse burayı böler. Ama ben Putin'in burayı basitçe böleceğini de sanmıyorum. Bütün Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne vermeyecektir. Önce onu deneyecektir. Yani Kırım'ın oradan koparılması Putin için çok kolay bir hadisedir. Yani o son kertede yapacağı bir müdahaledir. Bu nedenle de ben kesinlikle o sadece maçın, işte diyelim ki çok devreli maçın birinci devresini,
birinci raundu,
birinci raundu aldı.
Aldı. Ama batı gözüküyor.
Bu maç kaç round sürer? Evet. Ve ikinci raundda, beşinci raundda kim ne yapar? Yani kısaca şunu söylüyorum.
Putin, neler yapabilir? Neler Putin, öngörüyorsunuz mesela hocam? İkinci round, üçüncü
zaten
roundda.
Zaten seçimlerde başa baş bir durum var nüfuslarından dolayı. Yani 47'ye 44 müydü neydi bu seçim sonuçları?
Evet. 48'e 47'ye
İşte gidiyor. Böyle yani çok yakın bir oranla Putin yanlısı Yanukovych kazanmış, diğeri kaybetmişti. Şimdi bir sokak gösterileri vesaire diğerleri yönetimi ele geçirdi. Yani böyle bizdeki gibi müzmin bir %20'lik sol blok, işte %60-70'lik sağ blok, bu nedenle de o da oradan buradan umut kesme değil. İkisinin de
bıçak sırtı bir denge söz konusu.
Bir denge. Putin hala bir şekilde ortamı hazırlayıp yönetimi kendi yanlısı birine geçirmeyi düşünür. Önce onu, yani aklın yolu budur. Ama hiçbir şey yapamazsa Kırım ve Harkov, Donetsk gibi, ki oralarda Donetsk havzası kömür ve demir çelik sanayinin olduğu yer. Kırım'da donanma üssü var. Oraları ayırır, Rusya'ya bağlar. Bu da bizim Kırım Tatarlar için çok zor bir geleceğin olduğunu gösterir. Yani gönlümüz böyle olmasını istemez.
Evet, evet. Hocam Kırım'ı da bu şekilde toparlayalım. Bir ay son şeyiniz yoksa.
Peki.
Malum bu hafta tam 22 yıl önce, tam olarak da 25 Şubat 1992'de Sovyetler evet. Birliği'nin dağılmasının ardından Yukarı Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan savaşta Ermeni birliklerince ablukaya alınan Hocala kasabasında büyük bir katliam yaşandı. Bu katliamlarda yaşananlar hala hafızalarda canlılığını evet. koruyor. Bu hafta gerek Azerbaycan'da gerekse Türkiye'de Hocalı katliamları da şehit olanların çeşitli etkinliklerle anıldı. Azerbaycan'ı konuşurken yine kısmen değinmiştik ama bu hafta yıl dönümü münasebetiyle isterseniz Hocalı katliamlarında neler yaşandığını biz de bir hatırlayalım. Çünkü yani 100 yıl önce olduğu iddia edilen bir sözde soykırım iddiaları dikkat çekiyor uluslararası toplum ve onu sürekli temcit pilavı gibi ısıtıp uluslararası arenada dillendiriliyor. Ama 22 yıl önce yaşanmış bir katliam maalesef evet. görmezlikten geliniyor. Uluslararası arenada çok fazla hakkından söz edilmiyor.
Evet. Şimdi bir Karabağ bölgesi var Azerbaycan'da, bir de Dağlık Karabağ var. Önce buna dikkatinizi çekmek Hı-hı. istiyorum.
Evet.
Azerbaycan'da zaten Rus hegemonyası gelmeden önce Nahçıvan'da, Şeki'de, Bakü'de, Karabağ'da diyelim ki çeşitli hanlıklar varmış. Bu hanlıklardan biri de Karabağ Hanlığı, şeyde de Revan Hanlığı varmış, Ermenistan olduğu, bugünkü Erivan'ın olduğu yerde. Bu Ruslar İranlılarla olan işte mücadeleleri sonucunda işte bir sınır çiziliyor Gülistan Anlaşması'yla. Kuzey Azerbaycan, Ruslar da Güney Azerbaycan, İranlılar da kalıyor. Onu daha önceki konuşmalarımızda belirtmiştik. Karabağ bölgesinin şöyle bir özelliği var. Dağlık bölgeye Ruslar o 1800'lü yıllar sonlarından başlayarak civardaki Ermenilerin iskan edilmesini sağlayarak orada %70'li oranlarda bir Ermeni nüfus oluşturmuş. Ama Dağlık Karabağ'da.
Evet.
ve oraya bir özerklik vermiş. Özerk Dağlık Karabağ bölgesi. Fakat o dağlık bölgeyi çevreleyen bu Hocalı katliamının olduğu Akdam, Şusa gibi birçok kasabada ki verimli toprakları olan yerler buralar, Azeri nüfus yaşıyor. Burası ise Ermenistan sınırıyla Dağlık Karabağ arasında bir bölge oluşturuyor. Rahmetli Özal şöyle bir teklifte bulunmuştu. Nahçıvan var bizim sınırımızda, Azerbaycan'a bağlı. Dendi ki Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir koridor açılsın. Karayoluyla Nahçıvanlılar Azerbaycan'a gitsin. Karabağ'dakiler de bir koridorla Ermenistan'la birleşsin. Buradaki amaç şuydu. Türkiye'den çıkan bir tır veya bir kamyonumuz Gürcistan'a muhtaç olmadan Nahçıvan üzerinden Bakü'ye, oradan da feribotla Orta Asya'ya ulaşsın. Fakat buna ne İran ne de Rusya müsaade etmezdi, edemezdi. Yani biz hep Hocalı diyoruz da aslında olay şu. Türkiye'nin Kafkasya'yla ve Orta Asya'yla bağını kesen bir koridordur orası. Karabağ bölgesi. Ve Azerbaycan bağımsızlığını kazandı. Ermenistan bağımsızlığını kazandı. 1991 yılının Eylül ayıydı. Daha Azerbaycan kendine gelmeden Karabağ'da aslında Ruslar üniformalarını çıkarıp oradaki Rus askerleri katliam yaparak silahlı birlikleriyle oradaki köylerde terör estirip o maksatları oradaki insanları kovmaktı. Ve nitekim Bakü'nün kenar semtlerinde yüz binlerce, geçen biz baharda Mayıs'ta Bakü'deydik. Bakü'nün kenar mahallelerinde hala onlara kaçkın, göçkün gibi isimler veriliyor. O bölgede yaşıyorlar. Peki şu anda Azerbaycan'ın %20'si, bakın 95 bin kilometre kare, %20'si Ermenilerin işkali altında.
Neredeyse dörtte biri yani, değil mi hocam?
Düşünebiliyor muyum? %20'si. Ve Karabağ bölgesi, bakın Dağlık Karabağ'da değil, Karabağ bölgesi. Fuzuli, Akdam, Şuşa gibi şehirler. İşte burada biz Hocalı katliamını gündemde tutarken orada hayatını kaybeden, Allah rahmet eylesin, insanlar tamam. Ama daha da önemlisi, biz bunu unutmayız. İşgal altında bir toprak var. Azerbaycan petrol gelirleri hızla kalkınan. Mesela geçen yıl Ermenistan bütçesi kadar Azerbaycan silah aldı. Yani Ermenistan'ın toplam bütçesi kadar Azerbaycan'ın yıllık silah alımı var. Ve Azerbaycan istese Karabağ'ın tamamını tepeler. Çok kısa sürede. Fakat burada Rusya faktörü var. Rusya orada diyor ki burada ben varım diyor. Ve savaş müdahil olacak. Türkiye müdahil olacak. İşler iyice İçinden çıkın. Şimdi biz Hocalı katliamını gündeme getirerek, oradaki kadın, çocuk, masum insanların katledilmesini gündeme getirerek bu %20 işgal edilen bir yerin de facto bir devlet kurdular. Dediler ki biz ikinci Ermenistan devletiyiz. Bir Ermenistan var, bir de Karabağ Ermenistanı. Buna de facto devlet diyoruz. Mesela bizim Kuzey Kıbrıs'ta olduğu gibi biz tanıyoruz, kimse tanımıyor. Onu Ermenistan da tanımıyor. Ermenistan da diyor ki sen bana bağlan diyor. Ben ikinci bir Ermenistan devleti ne oluyor gibisinden. Dolayısıyla bu Karabağ sorunu aslında Kafkaslar'da patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi. Eğer bir gün Aliyev yönetimi, yani gücüne güvenerek ben bunları nasıl olsa buradan atarım, eski topraklarıma sahip olurum dediği zaman, Rusya da buraya müdahale ettiği zaman işte işler o zaman. Yoksa Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapacak hiçbir şeysi yoktur. Ermenistan şu anda askeri ve ekonomik bakımdan çok güçsüz bir ülke. Yani diasporanın göndermiş olduğu yardımlarla, hani biz bir zamanlar 60'lı 70'li yıllarda Almanya işçilerimiz gitmişti de onların işçi yaz gelecek de Almancılar para getirecek de yol gözlerdik. Şimdi Ermenilerin durumu yani çok fazla bir ekonomik varlıkları söz konusu değil. Azerbaycan'dan tam tersine ekonomik olarak, siyasi olarak, nüfus olarak 9 milyon 300 bin nüfusu var. Ermeniler bağımsız olduklarında 4 milyonun üzerindeydi. Şimdi 3,5 milyona düştüler. Ekonomiler iflas etmiş durumda. Dolayısıyla karşı koyacak hiçbir gücü yok.
Evet.
Fakat oradaki katliama bakıyorsunuz. Kadın, çocuk demeden köyler basılıyor. Ve sivil bir katliam söz konusu.
Ne vahşice katliam.
İşte buranın yani dikkatinizi çeken oradaki ölen kişinin bir kişi olması, bin kişi olması önemli değil. Önemli olan orada iki tane askeri güç çarpışmıyor. Yani diyelim ki Azerbaycan'dan gençler orada Ermenilerle savaşsa, orada bir taraftan 1000 kişi ölür, bir taraftan 10 bin kişi ölür. Bu savaş kanunudur. Kimse bir şey söylemez ama burada kadın çocuk demeden hem vahşice katlediyorlar hem de geri kalanını zaten öldürme de geri kalanının gözünü korkutup o bölgeyi boşaltmasını sağlamaktır. Ve nitekim bunu başarıyorlar. Yani Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında kalan o tampon bölgedeki insanların öldürebildiklerini öldürüyorlar. Geri kalanını da Bakü'ye kaçmalarını korkutarak sebep oluyorlar ve orayı bugün işgal ediyorlar.
Evet.
Mesele bu.
Evet hocam, vaktimizin sonuna geldik. Bu hafta 3 konuyu ele aldık vaktimiz ölçüsünde. Dileğimiz işte Hocalı'da şehit olan kardeşlerimizi rahmetli analım.
Allah rahmet eylesin.
Dağlık Karabağ işgalinden son bulması. Yani yaklaşık 1 milyonla geçkin insanın da yerlerinden, yurtlarından edilmiş olması durumu söz konusu. Bir an önce özgürlüğüne kavuşur Dağlık Karabağ ve işgal yani edilen topraklar Ermenistan'dan Azerbaycan'a verilir. Diyelim ve programımızı sonlandıralım Sayın Hocam.
Evet. Bir son orada varsa hayatını kaybeden kadın, çocuk, genç, ihtiyar herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların kanları pahasına %20'si işgal edilen bugünkü Karabağ bölgesinin hala işgal altında olduğunun bilincinin ve şuurunun dünyaya ve Türkiye'ye duyurulmasıdır. Esas olan budur. Evet. Yani kıssadan hisse budur.
Evet.
Ölen ölmüştür artık. Hı hı. Evet. Önemli olan bu. Peki, teşekkür ederim.
Evet, biz de teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyenler, böylelikle Erkam Radyo'da Bir Dünya Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Haftaya yeni Bir Dünya Gündemi programında yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.